Aydın 43, Sadık Amışdıramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 395. Enver Paşa Yarbay Şerif ile Yarbay Ömer Lütfü'nün raporunu okuduktan sonra gece yarısına doğru bir başka dramatik rapor daha aldı. Rapor Albay Hafız Hakkı'dan geliyordu ve 10. Kol Ordu'nun perişan durumunu gözler önüne seriyordu. Aldığım bir raporda Ardahan yolu yönünde bırakılmış olan müfreze ile sahra toplarının oltu ile bağlantısı tehlikeye düşmüştür. Müfreze komutanı şehit olmuştur. Lütfen bize acıyarak yardım göndermezseniz toplar Rusların eline geçecektir denilmektedir. Elimde 800 yorgun ve cansız erden başka askerim yoktur. Bunları dinlendirmeye çalışıyorum. Saldırı yapma olanağımız kalmamıştır. Biraz berkitme yaparak savunma düzeni almakla uğraşıyorum. Bugün tüm kol ordum başı Sarıkamış'ta ve sonu Başköy ve gerisinde olmak üzere pek dağınık durumdadır. Bu kesimlerdeki bütün kuvvetim 1800 er, 8 sahra topu ve 28 dağ topundan oluşmaktadır. Biraz toparlanabilirsem belki yarın akşam saldırıya geçebilirim. Hafız Hakkı. Enver Paşa'nın yanında bulunan ve her iki raporu da okuyan kurmay subaylar, durumun kritik oluşu ve iki kol ordunun saldırı yapamayacak durumda olduğunun bildirilmesi nedeniyle kol ordu iskeletlerine geri çekilme emri verileceğini umuyorlardı. Enver Paşa'nın yarın için verdiği emiri görünce hayretten dona kaldılar. Enver Paşa iki kol ordu artığına aynı emiri veriyordu. Bütün kuvvetinizle ve şiddetle saldırıya devam edilecektir. 31 Aralık 1914. General Bergman Mecingirt'teki karar yahında huzursuzdu. Kulağı telefon zilinde Sarıkamış'tan gelecek rahatlatıcı haberleri bekliyor, umduğu geciktikçe huysuzlanıyordu. Kafası değişik düşüncelerle doluydu. Çok önem verdiği Bardız'ın ele geçirilememiş olmasına üzülüyordu. Günler geçiyor, mevcut yiyecek stokları eriyordu. Tüm ordunun yiyecek ve cephane desteği demir yoluyla Kafkasya'dan yapılıyordu. Türklerin Kars-Sarıkamış demir yolunu kesmeleri kaygı vericiydi. Kafasındaki geri çekilme başlayınca birliklerin aç kalmasından korkuyordu. Bu sabah tüm birliklere şu kısa emiri gönderdi. Bugünden başlayarak her savaşçıya günde bir funt ekmek veya peksimet verilecektir. Dipnot funt Rus ağırlık ölçüsü yaklaşık yarım kilo. Buna karşılık günlük et miktarı arttırılacaktır. Böylece Rus savaşçılarının günlük ekmekleri büyük ölçüde kısılıyordu. Et boldu. Karda pek işe yaramayan süvarilerin atları ne güne duruyordu. Kesip kesip yerler, atlara arpa ve saman aramaktan da kurtulmuş olurlardı. General Bergman Sarıkamış Savunması Komutanı General Przewalski'ye ayrıntılı bir emir gönderdi. Sarıkamış'tan geri çekilmemiz sırasında Bardız geçidi ile Çatak'a egemen olan bütün dağların elimizde bulunması çok önemlidir. Çilhoroz Dağı yamaçlarının Türklerin elinde kalması bizi çok zor duruma sokar. Bu nedenle Albay Bukretov'a sözünü ettiğim dağları kesin bir saldırıyla ele geçirmesini ve bu işin yarından sonraya kalmamasını emrediniz. Yarın şafakla birlikte Türk tutsaklarından yürüyebilecek güçte olanların bir bölüğün korumasında Sarıkamış'tan Karakurt'a gönderilmesi için gerekli önlemleri alınız. Bu Türk tutsakları Karakurt'taki Müstahvaz Tabur Komutanlığı'na teslim edilecek ve sonra bekletilmeden Kağızban'a ve daha gerilere gönderilecektir. Sarıkamış'ta komutanız altında bulunan birliklerin yedek yiyecek ve cephanesi var mıdır? Ve bunlardan başka depolarda bulunanların miktarlarını bildiriniz. General Bergman bu emiri de gönderdikten sonra çarpışmaların ve kafasındaki geri çekilmenin odak noktası olan Sarıkamış'a hareket etti. Sarıkamış'ı gözleriyle görüp durumu değerlendirmek istiyordu. Rus Çarı 2. Nikolas Grand Duke Nikolay Nikolayevich'i Rus orduları başkomutanı atamıştı. Çar orduların yönetimine pek karışmıyordu. Moral vermek için zaman zaman cepheleri ziyaret ediyor, askerlerin arasına giriyor, coşturucu konuşmalar yapıyordu. Bundan tam 3 hafta önce Kafkas cephesine Doğu Anadolu'ya gelmiş de hatta 12 Aralık günü bilmeden Türklere tutsak olma tehlikesi atlatmış, şansının yardımıyla kazasız belasız dönmüştü. Başkomutan Nikolay Nikolayevich karargahını Polonya cephesi yakınlarında kurmuş, ordularını oradan yönetiyordu. Bugünlerde dünya savaşını değerlendirdiğinde şu sonuçlara varıyordu. İngiliz ve Fransız orduları Almanların ilerleyişini Fransa'nın kuzeydoğu topraklarında durdurmayı başarmışlar, iç siper çarpışmalarına dönüşmüştür. Yüzlerce kilometre uzunluğunda karşılıklı siperler kazılmış, her iki yanın savaşçıları siperlere yerleşmiş, birbirlerine kurşun sıkıyor. Yapılan saldırı denemeleri sonuçsuz kalıyor, kimse karşısındakini söküp atamıyor. Savaş siperlerde düğümlenmiştir. Oysa Rus orduları savaşın ilk aylarında uğradıkları ağır yenilgilerden, ölü ve tutsak olarak milyonları aşan büyük itiklerden sonra şimdi karşı saldırıya geçebilecek duruma gelmiştir. Karşı saldırı iyi bir şekilde gelişmekte, Rus orduları Varşova'ya doğru ilerlemektedir. Ne var ki Tiflis'ten gelen haberler Türklerin Kafkas cephesinde kesin zafer kazandığı yolundadır. Kafkas cephesine yardım için Polonya cephesinden kuvvet göndermek, Almanları önümüze katıp kovalarken orduların hızını kesmek olur. Türklerin Kafkas cephesine destek kuvvetleri göndermelerini önlemek daha akıllıca olacaktır. Cepheyi ziyarete gelen İngiliz generali Williams'ı bugün kabul eden Rus başkomutanı, tanışmanın beylik söyleşilerinden sonra sözü savaşa getirdi. Savaşın başından beri kendi yararlarımıza ters olarak müttefiklerimizle aynı amaçları güdüyoruz. General Williams bir şey anlamamıştı. İngiltere'nin ve Fransa'nın yararına olup da Rusya'nın zararına olan nedir diye düşünürken başkomutan açıklamaya koyuldu. Bu sırada Kafkasya'da durum ne olursa olsun Grand Duke yani Büyük Dük çizdiği yoldan ayrılmayacaktır. Bunun kanıtı şimdi Varşova'ya yaklaşmakta olan Sibirya Kol Ordusu'nun Kafkasya'dan gönderilmiş olmasıdır. Dipnot: Sibirya Kol Ordusu Rus Kafkas Ordusu'na bağlı bir kol ordudur. Savaşın ilk aylarında Kafkasya'dan Polonya cephesine gönderilmiştir. Bunun nedeni ilk programa uyulması ve kol orduya Polonya cephesinde gereksinim duyulmasıdır. Bundan sonra da Grand Duke eski gidişine bağlı kalacak ve Kafkas cephesini ikinci derece sayacaktır. Başkomutanın üçüncü bir kişiden söz ediyormuş gibi kendinden Grand Duke diye söz etmesi dikkat çekiyordu. Çara olan yakınlığını ve Rus ordularının tek sahibi olduğunu vurgulamak isteyen tutumu gözden kaçmıyordu. Karşılık beklemeden açıklamalarını sürdürdü. Müttefiklerin ortak yararları bakımından Grand Duke şu düşüncededir ki, Türkler Kafkasya'da büyük başarı elde ederlerse bunun moral sonuçları çok önemli olur. Düşmanlarımızın birinde doğacak coşkunluk öbürleri için bir destek yaratır ve ortak davamız üstünde kötü etkileri görülür. Müttefiklerimiz işin bu yönünü göz önünde tutmalıdır. Eğer onlar da böyle düşünüyorlarsa Türkiye'yi en can alacak yerlerinden vurmaları gerekir. Söz oyunlarını iyi beceren başkomutan Nikolay Nikolayevich, Kafkasya cephesindeki Türk kuvvetlerinin bir bölümünün başka yerlere çekilmesini sağlamak için İngiliz ve Fransızların Türkiye'nin can alıcı yerlerinden birine saldırmalarını istiyor. Bunu moral sonuçlar, coşkunluk, ortak davaya kötü etki gibi sözcüklerin altında gizlemeye çalışıyordu. Türklere karşı ikinci bir cephe açılması, iki cephede birden çarpışmak zorunda kalacak Türk ordularını bunaltacaktı. O zaman Türkler Kafkas cephesinden öteki cephelere kuvvet kaydıracaklar, hiç olmasa Kafkas cephesine yeni destek birlikleri gönderemeyeceklerdi. Rus başkomutanı boşuna tasalanıyordu. İngiliz generali ile konuştuğu sırada Sarıkamış önlerindeki Türk ordusunun yazgısı çoktan belli olmuş, ordu kendi kendisine eritip yok etmişti. Başka cephelere kaydıracak savaşçısı kalmamıştı. Öte yandan başkomutan Kafkas cephesinde neler olup bittiğini Tiflis'ten gelen panik dolu telgraflardan öğrenebiliyordu. Kafkas cephesindeki Türk birliklerini Polonya cephesindeki Alman orduları gibi yiyecek, cephane, gereç desteği aksamadan işleyen ve cephe gerisiyle bağlantısı düzgün birlikler gibi düşünüyordu. Türk birlikleri gerilerden destek almak şurada dursun, yiyecek bile getiremiyorlardı. Enver Paşa yağmadan gürlemiş, başkomutan Grand Duke Nikolay Nikolayevich'i korkutmuş, onu müttefiklerden yardım istemeye zorlamıştı. Aynı zamanda kaş yapıyorum derken göz çıkarmış, fethine gittiği Kafkasya yollarının ilk adımında tökezlenip yıkıldığı, 100 bine yakın yiğiti karlara gömdüğü yetmiyormuş gibi Türkiye'nin en can alıcı yerlerine saldırmaları için İngiliz ve Fransızlara bilmeden çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı yurdun üstündeki kara bulutları yoğunlaştıracak, 100 binlerce Türk'ün can vereceği günleri yaklaştıracaktı. Birazdan gelen haber Enver Paşa'nın canını sıkmıştı. Bardız yaylasında bulunan ve verilen donmalar, kaçaklar ve şehitler nedeniyle 500 kişiye inen 32. Tümen direnişinin sonuna gelmişti. Gönderilen yeni destek kuvvetleriyle savaş gücü sürekli artan Rus kuvvetlerinin saldırısını 5 gündür göğüsleyen tümen bugün Çilhoroz tepelerini Ruslara kaptırmıştı. Tümen komutanı Albay Abdülkerim Sarıkamış yönündeki Bardız Kızıl Kilise yolunun Rusların eline geçtiğini görünce kuşatılmamak için Bardız'ı bırakıp Norşin'e çekilmişti. Bardız ve Kızıl Kilise yolunun Rusların eline geçmesiyle Sarıkamış önlerindeki Türk kuvvetlerinin geri bağlantı ve ana çekilme yollarından biri tıkanmış, Türkler yarım çember biçiminde kuşatılmış oluyorlardı. Çemberin bütünlenmesi ve tümüyle kuşatılma olasılığı giderek artıyordu. Rusları kuşatıp yok etme amacıyla yola çıkan Enver Paşa şimdiden yarı yarıya kuşatılmıştı. Tek kurtuluş çember bütünlenmeden geri çekilmekteydi. Durum harita üzerinde anlatılsa, içinde bulunduğu koşulları gören en bilgisiz bir er bile çemberin açık ucunu gösterir. Olan oldu, buradan sıvışalım, kalanları kurtaralım gayri derdi hiç kuşkusuz. Ama Enver Paşa yıkımı tüm çıplaklığıyla gördüğü halde akıl almaz inadından vazgeçmiyordu. Emir verdi. 9. ve 10. kol ordular bugün de Sarıkamış'a saldırmalarını sürdüreceklerdir. Sarıkamış tren istasyonuna inen dere her iki kol ordunun arasındaki sınırdır. Ordu karargahı 17. Tümen kesiminde bulunacaktır. Emiri alan İhsan Paşa kol ordu adına elinde kalan bir avuç savaşçıya saldırı yenileme emri verdi. Saldırı gücü sıfıra inen ve hala tümen olarak anılan derme çatma cılız birlikler çorbada bizim de tuzumuz olsun gibisinden emiri uygulamaya koyuldular. Üstün Rus kuvvetlerinin önüne atılmak intihar olacağından önlerinden sağa sola giden Rus birliklerine ateş açmakla yetindiler. Yarı donmuş topları ve makineli tüfeklerin ateşi Rusları biraz ürkütüyordu. Hepsi o. Albay Hafız Hakkı ise saldırı emrinin yerine getirilmesini topçu alayı komutanı Alman binbaşısı von Berg'in düzenlemesine bıraktı. Von Berg birliklerin uyumlu hareket etmelerine dayanan parlak bir saldırı planı hazırladı. Gel gelelim kağıt üstündeki planı Sarıkamış önlerindeki koşullarda uygulamak biraz zordu. Nitekim öyle oldu. Saldırı planlanan saatte başlamıştı. Fakat orman içinde geceyi geçiren taburlar, dondurucu uzun gecenin sabahında zamanında toparlanamamışlar, saldırıya geç katılmışlardı. Bu yüzden umutsuz bir çırpınışı andıran saldırı gelişememiş, amaçsız vuruşmaya dönüşmüştü. Bu sırada kalın bir sis tabakası ortalığı kaplamış, topçu atışlarının etkisini azaltmıştı. Çarpışmaların durakladığını gören Albay Hafız Hakkı hemen gelmiş saldırıyı yönetmek istemişti. Kol ordusunda eli silah tutan herkesi, hatta kendi karargahını korumakla görevli erleri bile saldırıya soktu. Her şey boşunaydı. Rus makineli tüfekleri savaşçıları aralıksız kurşun yağmuruna tutmuş, kıpırdayamaz duruma sokmuştu. Ardından karşı saldırıya kalkan güçlü Rus birlikleri önünde tutunamayan savaşçılar geriye, saldırıya başladıkları yerlere dönmek zorunda kalmışlardı. Saldırı yeni şehit ve yaralılar vermekten öteye bir yarar sağlamamıştı. Rusların tek telsiz istasyonu Sarıkamış'taydı. 25 Aralık günü ilk Türk saldırısında telsizin yakınına düşen bir top mermisi bozulmasına ve Tiflis'le telsiz haberleşmesinin kesilmesine neden olmuştu. Bir haftadır onarmaya çalışan teknisyenler bugün Tiflis ile telsiz bağlantısı kurmayı başarmışlardı. Bağlantı kurulur kurulmaz Kafkas ordusu komutanı Gont Vorontsov Daşkov'dan General Yudenich'e ilk mesaj geldi. Sarıkamış'taki kritik durum nedeniyle Kafkas ordusunu desteklemek amacıyla Polonya cephesinden istediğim Kafkas süvari tümeni geri gelmiştir. Tümeni nereye göndereceğimi bildiriniz. Mesaj ulaşınca General Yudenich hop oturup hop kalkıyor söylenip duruyordu. İşte diyordu, General Mişliyovski'nin Tiflis'te yarattığı panik ile General Bergman'ın geri çekilme konusunda Tiflis'e çektiği telgrafların meyvesi. Polonya cephesinde Alman ordularıyla ölüm kalım savaşı verilirken oradan bir süvari tümeni istenilmesi de ne oluyor? Kafkas cephesi dağlık, her yan karla dolu. Süvarinin yapacağı fazla bir iş yok. Gözetleme işinde yararlanmak için yeteri kadar atlı zaten var. Bunu bildikleri halde ne halt etmeye Polonya'dan süvari tümeni getirtiyorlar? General Yudenich'in verdiği yanıt kesin ve kısa oldu. Süvari tümenini Polonya'ya geri gönderiniz. Bu mesaj Tiflis'te beklenmedik ferahlık yarattı. Demek Sarıkamış'ta henüz her şey yitirilmemişti. Birkaç saat sonra aldığı mesaj General Vorontsov Daşkov'u daha da neşelendirdi. Türklerin durumu umutsuzdur. Onları yok etme olanağına sahibiz. Lütfen 3. Avcı Tugayı'nın Türklerin kanat ve gerilerine saldırması için Kars'tan Divnik'e gönderilmesini emir buyurunuz. General Abasyev'in Kara Derbent üzerinden 11. Türk Kol Ordusu'nun arkasına saldırması düşmanın bozuluşunu hızlandıracaktır. General Yudenich. General Bergman bu akşam Mecingirt'ten Sarıkamış'a geldi. İlk işi Sarıkamış kesimindeki tüm kuvvetlerin komutanlığını üstüne almak oldu. Cepheyi gezdi, alınan savunma önlemlerini inceledi. Başta General Przewalski olmak üzere birçok subayı dinleyerek Sarıkamış'taki durumu öğrenmeye çalıştı. Değişik ağızlardan Türk saldırı gücünün zayıfladığını ve saldıranların birkaç bin kişiyi geçmediğini dinledi. Yine de geri çekilme görüşünden vazgeçmedi. Karakurt'ta bulunan General Yudenich'e bir telgraf çekti. Sarıkamış'taki durum geri çekilmenin yavaş yavaş yapılmasını ve işgal ettiğimiz mevzilerin pek şiddetli olarak savunulmasını gerektirmektedir. Ben buna inandım ve işgal edilen mevzilerde bir gün daha kalınmasını emrediyorum. Geri çekilme için ayrıca emir vereceğim. General Bergman daha sonra Sarıkamış'taki askeri yapılarda ve eski kışlalarda koruma altına alınan Türk tutsaklarını ziyaret etti. Tutsakların ortak yanları paçavralara bürünmüş, sakalları uzamış ve kirden yapış yapış olmuş saçların keçeleşmiş olmasıydı. Sakalların altındaki avurtların çökmüş olduğu belli oluyor, uzun zamandır iyi beslenemedikleri anlaşılıyordu. Aylardır yıkanamadıklarından pistiler, kokuyorlardı. En kötüsü hepsi aşırı derecede bitlenmişti. Türk tutsakların çoğunun hasta oluşu General Bergman'ın dikkatini çekmişti. Bulundukları odalarda, salonlarda ve koğuşlarda öksürük ve aksırıktan geçilmiyordu. Soğuk algınlığı ve nezle yaygındı. Asıl önemli olan dizanterili hastaların çokluğuydu. Bir de Rus doktorların kesin olarak tanımlayamadıkları bir hastalık vardı ki birkaç gün içinde bu hastalığa yakalananların sayısında artma olmuştu. Hastalığın salgın olduğunu gösteren belirtiler gözden kaçmamış, bu belirtileri gösteren tutsaklar ayrı koğuşlarda toplanmıştı. Rus doktorlarının tanımlayamadıkları hastalık, tarih boyunca orduları yiyip bitirmiş, çoğu ordulara savaştan çok yitik verdirmiş tifüstü. Türk savaşçıları dondurucu soğukta günlerce durmaksızın yürümüşler, geceleri kuru ayazda, dağlarda ve ormanda açıkta geçirmişler, buzlu siperlerde ve karlı yamaçlarda çarpışmışlardı. O soğukta bulundukları sıcak vücuttan ayrılamayan bitler habire üremişler, çoğaldıkça çoğalmışlardı. Şimdi Sarıkamış'taki askeri yapılarda ve kışlalardaki sıcak odalarda, salonlarda, koğuşlarda bir arada bulunuyordu Türk savaşçıları. Yan yana sıralı şiltelerde sere serpe yatıyorlardı. Bitler için gün doğmuş, sıcak havayı bulmuşlar, bir tutsaktan ötekine atlamaya başlamışlardı. Tutsakların soyunup dökünmeleri, bit kırmaları bu geçişi kolaylaştırmıştı. Bağışıklı tutsaktan ayrılan bit yeni kurbanının kanını emerken o kana tifüs mikrobunu aşılayıveriyordu. General Bergman Türk tutsakları arasında salgın hastalık çıkmasından korkuyordu. Çıkacak bir salgın tutsakları öldürmekle kalmayacak, onların beslenmeleri ve bakımları ile görevli personele, oradan da Rus askerlerine bulaşacak, Kafkas ordusu salgına yakalanacaktı. Bunu önlemek için bütün birliklere şu ilginç günlük emri gönderdi. Bir nolu günlük emir, 31 Aralık 1914. 1. Bugün Sarıkamış'a gelerek kıdemli bulunmam nedeniyle Sarıkamış Bölge Komutanlığını üzerime aldım. 2. Türk tutsaklarının oturdukları yapıları dezenfekte etmekle 2. Türkistan Kol Ordusu'nda bulunan temizlik müfrezesi görevlendirilmiştir. Tutsaklar arasında dizanteri olayları ve kuşkulu hastalıklar görüldüğünden temizlik sırasında bunların ne olduğu saptanacaktır. 3. Sarıkamış'ta bulunan birlik komutanları ve öteki kuruluşların yöneticileri bulundukları yerlerin ve çevrelerinin tam bir temizlik ve düzen içinde tutulmasına büyük önem vereceklerdir. Böylelikle ortaya çıkabilecek hastalıkların önü alınacaktır. Gerek ordu karargahının gerekse Sarıkamış bölgesinin genel sağlık durumunu gözetlemek amacıyla kolordu başhekimlerinin başkanlığında ve kolordu karargah komutanlarının göstereceği iki üyeden oluşan sağlık komisyonları kurulacaktır. Bu komisyonlar kendi kolordu bölgelerinde bulunan bütün birliklerin sağlık denetlemelerini etkili biçimde yapacaklardır. Bu denetimler komisyon başkanının gerek gördüğü zamanlarda yinelenecek ve alınması gerekli önlemler konusunda birlik komutanlarına bilgi verilecektir. Komisyonun bildireceği önlemler hemen ve zaman geçirmeksizin uygulanacaktır. Sağlık denetimleri sırasında birliklerden de bir kişi bulunacaktır. Sarıkamış Bölge Komutanı General Bergman. 43. Ayrımın sonu. Sayfa 405.